Ayrım 17. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 198. Nasıl karşı çıkabilirdi? Bir daha öyle öpüşememek ve Sana'nın yatak odasında gördükleri yüzünden deli olmuştu. Ekim ayında Sana'nın ailesi 6. kattan 4. kata taşınmıştı. 4. kat elçiliğin damıyla aynı düzeydeydi. Sana'nın yatak odası tam nöbet tuttuğu yerin karşısına düşüyordu. Her şeyi görebiliyordu, her şeyi. Kızın çırılçıplak soyunduğunu da görüyordu. Bu görüntü vücudunu ürpertiyor, süngüsünü doğrultuyordu. Tam o sırada dürziler, büyükelçi cam gözü kaçırıp çarmıha germek amacıyla gelseler parmağını kımıldatmazdı. Ama kızı çıplak görmek bir şey değildi. Daha da beteri, gecenin bir saatinde Ali'nin geldiğini görmekti. Yavaşça, neredeyse gizlenerek gelip ışığı söndürüyordu ve amin. Yine de Rita da Kaskia'dan yana en ufak bir kuşku duymuyordu. Her türlü bahse girmeye hazırdı onun dürüstlüğü konusunda. Ama dayısının oğlu ne hakla gecenin karanlığında odasına geliyordu, sonra ışığı niye söndürüyordu? Elektrik harcanmasın diye mi, karanlıkta konuşmak için mi? Kimden, neden söz ediyordu? Her keresinde ağlamak geliyordu içinden. Saatlerce ne konuşuyorlar, ne konuşuyorlar diye soruyordu kendi kendine. Dün gece Ali gelmemişti ama çok daha kötü bir şey olmuştu. Kim bilir niye Sanan bir sinir krizi geçirmiş, sandalyeleri, bibloları, aynaları kırmış, sonra yere yığılmıştı. Hemen ardından anası, babası, büyük anası, büyük babası, kız kardeşi, eniştesi odaya doluşmuşlardı. Üstüne çullanmış, tekme tokat dövmüşler, bir yandan da bağırmışlardı. Miha, alçak Miha, şarmuta, orospu, şarmuta. Dayanamamıştı bu görüntüye. Nöbeti makineliğe, dama, elçiliğe boş vermiş, nereye gidiyorsun salak herif diye kükreyen noktanın önünden geçip karşıdaki binaya dalmıştı. 4. kata çıkmış, kapıyı omuzlayıp Sana'nın odasına girmişti. Sana, sevgilim, ne yapıyorlar sana? Kızın gözleri kapalıydı, sanki ölmüştü. Ama sesini duyunca göz kapaklarından birini aralamıştı. Ona buz gibi bakmıştı ve ''Sen kendi işine bak, pis dalavereci, sonra da canın cehenneme.'' Bunun üzerine anası babası, büyük anası, büyük babası, kız kardeşi, eniştesi ona saldırmışlar, tekme yumruk atarak, başına terlikle vurarak kapı dışarı etmişlerdi. Dama döndüğünde içinden makineliyle kendini öldürmek gelmişti. Ne var ki makineliyle kendini öldürebilmesi için kollarının çok uzun olması gerekti. Oysa Kleopatra filminde kolları kısa olduğu için kılıcı karnına saplayamayan Marcus Antonius gibi kısacıktı kolları. Üstelik kimin için yapıyorsun bunları? Seni kukla gibi oynatan bir fındıkçı, bir kaltak için. Hayır albayım. Hayır mı? Dediklerim doğru değil mi diyorsun? Evet albayım, çünkü nişanlım fındıkçı değil, kaltak değil. Çok dürüst, çok namuslu. Rita da Kaskia gibi. Beni de kukla gibi oynatmıyor. Sen tam bir salaksın Brutezza. Gelmiş geçmiş salakların en salağısın. Öyle budalasın ki budalalığın hafifletici neden bile olabilir. Aklın olmadığı için ceza verilmeyebilir sana. Ama bu iyiliği yapmayacağımı biliyorsun. Evet albayım. Gelelim ikinciye. Nöbetine dönünce bağırıp çağırmaya başlamış, elçiyi, komşuları, bütün mahalleyi ayağa kaldırmışsın. Vatanını, birliğimizi, Karabiyenileri rezil etmişsin. Birinci Dünya Savaşı'nda, ardından İkinci Dünya Savaşı'nda, Kuzey İtalya'da, Yunanistan'da, Arnavutluk'ta, Kuzey Afrika'da aslanlar gibi savaşan, antifaşist direnişe katılan Karabinierileri. Evet albayım. Üçüncüsü, takım komutanına yumruk atmışsın. İki üst, iki alt dişini kırmışsın. Takma diş yapılacak şimdi. Evet mi, hayır mı? Evet albayım. Buna da hayır diyemezdi. Sanan, bağışla beni sevgilim. Sanan pencereye çık diye bağırmıştı. En azından 20 dakika süreyle. Sanan çıkmamıştı. Ama başkaları çıkmıştı. Her balkona birisi çıkıp kes be sesini bok herif, bırak da uyuyalım diye bağırmıştı. Büyükelçi Ekselans Cam Göz'de bu gürültü üzerine bir çavuş göndermişti. İçkiyi mi kaçırdın Beletsa? Hayır komutanım. Sanan canın cehenneme dedi bana. Böyle demişse aklıyla bin yaşasın, iyi mi almış? Mal mı? Evet, albay az önce fındıkçı kaltak demişti. Ama o albaydı. Çavuş çavuşluğunu bilmeliydi. Hemen üstüne atlamıştı. Öyle yumruklar atmıştı ki herifin dişleri kiraz çekirdeği gibi dökülmüştü ağzından. Sanana, benim Rita da Kaskia'ma dil uzatmanın ne demek olduğunu öğrenmişsindir. Bir dakika. Anası, babası, büyük anası, büyük babası, eniştesi de mal demişlerdi ona. Şarmuta orospu demekti. Orospu, mal. Öpüştüklerini biliyorlar mıydı yoksa? Belki o gün kız kardeşi Hollywood plajında uyumamıştı. Belki de eniştesi Beşir'e içini dökmekle hata etmişti. Oysa Sanan uyarmıştı onu. İtalyanca konuşan keçi sakallı bir yılan görecek olursan enişten Beşir'dir. Uzak dur ondan. Ne var ki bir iş olacağına varıyor. Geçen gün birkaç saatliğine elçiliğin kapısında görevlendirildiğinde yılan yanına yaklaşmıştı. Merhaba, ben konuşmak İtalyanca. Adım Beşir. Benimki de Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza. Beyrut'u sevdin mi? Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza. Evet, nişanlım var Beyrut'ta. Nişanlın mı? Kim olmak senin nişanlın? Tanıdığın biri. Baldızın Sanan. Şaşkınlık, hayret, sonra da üçüncü sınıf bir soruşturma. Sanan ile aranızda ne tür bir ilişki var? Baban ne iş yapar? Aylığın ne kadar? Karına rahat bir yaşam sağlayabilir misin? Başlık parası olarak ne verebilirsin gibi sorular. Doğru yanıtlar vermişti. Aralarında ciddi bir ilişki vardı. Çünkü Hollywood plajında ağzının içinden öpmüştü onu. Üstelik süngüye de boş vermeyip soluğunu kesmişti. Babası parası olmadığı için borçlarını ödeyememiş, kendini uçuruma atmıştı. Maaşı bir karabinieri maaşıydı. Ancak Beyrut'taki her İtalyan askeri gibi ayda 2000 dolar ek ödenek alıyordu. Ama şu ara dolarlarını Ali'ye borç vermek, armağan almak, yemek yedirmek uğruna tüketmişti. Sanan'a rahat bir yaşam sağlayabilmek için gerekirse banka soygunu bile yapabilirdi. Başlık olarak da 3000 dolar denkleştirebilirdi. Ama Beşir, Sana'nın en azından 10 bin dolar ettiğini, 20 bin dolar vermeye bile hazır bir sürü kısmeti olduğunu, banka soymanın kolay olmadığını söyleyip gitmişti. Evet, Beşir'di. Diş parasını tabii sen ödeyeceksin. Evet albayım. Eden bulur, kıran öder Brutezza. İndirimi yoktur bu işin. Evet albayım. Şimdi gelelim cezana. Evet albayım. Bir orospu uğruna, nöbet yerinden ayrılacak herkese örnek olarak çarptırılacağın ceza Brutezza, albayım, albayım, çaresizlik içindeki Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza hıçkırmaya başlamıştı. Şahin'in içinden bir an gönlünü almak geçti. Boş ver, ağlama, canını alacak değilim demek istedi. Aşırı acımasız davranıp sadizmin sınırına vardığının bilincindeydi çünkü. Ama rahibe Esperans'ın yüzü geldiğine gözlerin önüne. Akbaba'nın yoksa siz de mi gönlünüzü kaptırdınız diyen sesi çınladı kulaklarında ve bunun üzerine son kırbacı vurdu. Ağla haline, ağla. Evet albayım, istediğin kadar ağlayabilirsin artık. Çünkü bir daha öpemeyecek o orospu seni. İtalya'ya gidiyorsun Brutezza. İtalya'ya mı albayım? İtalya'ya, hem de tutuklu olarak. Yarın sabahki gemiyle gidiyorsunuz. 30 yıl hapse oradakiler çarptırsın seni. Yıkıl git şimdi. Geriye dön, uygun adım ileri. Geriye dönüp uygun adım yürüdü. Bir robot gibi ilerleyerek Şahin'in odasından çıktı, çadırına gelip kendisini yatağa attı. Asıl şimdi küçücük beyni dümensiz bir gemi gibi çalkalanıyordu. İtalya'ya, sabah kalkan gemiyle 30 yıl hapis cezası. Demek tatlı öpüşler, yumuşacık okşamalar, aryasını söyleyerek kurşuna dizilen Mario Cavaradossi gibi kurşuna dizilmeyecekti. Sanan Castel, San Angelo'dan atlayarak kendini öldüren Tosca gibi canına kıymayacaktı. Ne kötü. Son bir kez görebilseydi onu, bağışlamasını isteyebilseydi, konuşabilseydi onunla, durumu açıklasaydı. Sanan diyebilseydi, senin yüzünden kurşuna dizilmekten de beter bir cezaya çarptırıldım. İtalya'da 30 yıl hapis yatacağım. Ama beni sevdiğini biliyorum. Sevenler, sevilenler için 30 yıl nedir ki? 30 gündür, 30 dakikadır. Bekle beni Sanan. 30 yıl sonra evleniriz. Bellezza, ziyaretçin var diye bağırdı birisi. Kıpırdamadı. Ne ziyaretçisi, kim gelebilirdi ki? Bellezza, seni çağırıyorlar Bellezza. İstemeye istemeye ayağa kalktı, istemeye istemeye çadırdan çıktı. Kendisine seslenen karabinieriye yanıt verdi. Beni mi? Evet, hıyar, seni. Kim gelmiş? Sevgilin sanırım, bir de gözlüklü, bıyıklı adam. Yüzü bembeyaz kesti. Sanan, Rita da Kaskia. Sanan bağışlamıştı onu. Salvatore, seni seviyorum, hep sevdim seni demeye gelmişti. Doğru mu söylüyorsun? Elbette, yürüsene geri zekalı. Ok gibi fırladı. Bir çırpıda düzlükten, demir kapıdan, sokaktan geçip Ostene giriş karakoluna geldi. Şaşırıp durdu orada. Çünkü Rita da Kaskia yoktu. Ama çok geçmeden tanıdı. Saçlarını oksijenle açmış, sapsarı olmuştu. Gözlerine kara, dudaklarına kırmızı boyalar sürmüş, otomobilin koltuğuna gömülüp Ali'ye sarılmıştı. Kulağını okşuyordu onun. Sanan, Sanan oralı bile olmadı. Ali'nin kulağını okşamayı sürdürdü. Eğer bir daha evime adım atmaya kalkışacak, kapımı kıracak, bas bas bağıracak, adımı duvarlara yazacak olursan, Ali kafanı kıracak, bunu söylemeye geldim. Artık bizi eğlendirmiyorsun. Ali nişanlım benim. Karnımda onun çocuğu var. Yakında da evleneceğiz. Sonra Ali korkunç bir kahkaha attı ve kızı götürdü. Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza'da anlaşılmaz sesler çıkartarak olduğu yere yığıldı. Nöbetçilerle oradan geçmekte olan bir paraşütçü kaldırdılar onu. Bir canlıdan çok el ve ayak bileklerinden sürüklenen bir ceset, bir gözyaşı ve pislik çukurundan başka bir şey olmayan bu iğrenç dünyada canından bezmiş bir solucan gibiydi. Bu iğrenç dünya gerçekten de bir gözyaşı ve pislik çukuruydu ve Gino bunu unutmak için sarhoş olmak istiyordu. Bu amaçla söylene söylene Üssün kantinine gitmişti. Kamyonun parçalandığı gün demediğini bırakmayan, onu şeşibeş görmekle suçlayan, yanına alıp dizelerini yazmak için tek bir kalem, tek bir kağıt bulamayacağı müzeye kapatmakla korkutan Şeker'in dediklerini yapmak zorundaydı. Boyun eğmek zorundaydı. Çünkü komut komuttu, yönetmelik yönetmelikti. Şatila da Pistoia'nın yaptıklarından sonra çok dikkatli olmalıydı. Bir el bombasına ya da dört tabanca mermisine göt veren Hümeynici insan kasabı Raşit'in oğlanı maymuncuk gibi bir kışkırtıcının sataşmalarına, alaylarına katlanmak zorunda mıydı? Var olmayan iki kişilik mutluluk üzerine bir şiir tasarlarken Burç El Baraçni de burun buruna gelmişti onunla. Bir sabah o boktan sokaklarda devreye gezerken kirli sarı saçları ağzında izmariti, omzunda Kalaşnikov ile karşısına çıkmıştı. Aşağıdan almıştı. Hiç olmazsa şu silahla dolaşma. Evde bırak silahını. Yanıt. Niye makarnacı? Silahımı beğenmek yok mu? Ölmekten korkmak mı var şişko? Tepesi atmıştı. M12'sini doğrultup uyarı ateşi açacakken oradan geçmekte olan Şeker'in sesini duymuştu. Sakın Gino, yapayım deme. Komutların komut, yönetmeliklerin yönetmelik olduğu, Pistoia'nın açtığı ateş sonrasında diplomasinin çok önem kazandığı konusunda yine bir nutuk dinlemişti. Attığını vuran, karanlıkta sürünmeyi bilen bir savaşçının Dışişleri Bakanlığı görevlisi gibi davranmasını istiyordu. Sonuç, öğleye doğru maymuncuğun kirli saçları, ağzında izmariti, omzunda Kalaşnikov'u ve kemerinde bir sürü Rus malı RDG-8 ile geri gelmesi olmuştu. Kemerini gösterip, sen dokunmak yok bana makarnacı, senin komutan istemek yok şişko, ben böyle dolaşmak, yakında seni gebertmek, anladın mı? Üç bira diye homurdandı. Kantine girip düzlüğe bakan küçük bir masaya oturur oturmaz. Üç mü? Dedi şaşıran garson. Üç değil, dört. Dört mü? Dört. O kadar da konyak. Hepsini ekin demetleri gibi masaya dizdi. Bilimsel bir biçimde içmeye koyuldu. Bir içim bira, bir yudum konyak. Ara. Yine bir içim bira, bir yudum konyak, ara. Acele etmeden sarhoş olmak sanatından anlayan bir içkicinin yöntemiydi bu. Üstelik bugün hiç acelesi yoktu. 24 saat izinliydi, istediği gibi düşünebilir, düşündükçe çektiği acıların gerçekte şekerden, maymuncuktan kaynaklanmadığını anlayabilirdi. Çektiği acıların nedeni, insanlığın sevimsiz bir ırk, genç bir insana duygusal eğitim verebilme yeteneğinden bile yoksun bir cahiller sürüsü olmasıydı. İki kere ikinin dört ettiği, Paris'in Fransa'da olduğu, Kleopatra'nın Mısır'da yaşadığı öğretiliyordu. Ama aşkın ne olduğu öğretilmiyordu. Olsa olsa cinsellikten söz ediliyordu. Sanki bir ilişki cinsellikle ölçülebilirmiş, yalnızca cinsellikle açığa çıkarmış gibi. Neler çekmişti? Bir kadınla konuşmak da gerektiğini anlamıştı sonunda. Ruhunun ikiz kardeşini bulmak, seninle aynı yolda yürüyen bir ruhla karşılaşmak anlamına geliyordu. Özetle, güzel bir kıç her şeye yetmiyordu. Valdaostalı kızın kıçı çok güzeldi. Tepeden tırnağa bebek gibiydi. Ama beyinsiz bir kelebekten farkı yoktu. Birlikte ne iki çift laf edebilirdiniz, ne de bir şiir okuyabilirdiniz. Öpülmek yetiyordu ona, mıncıklanmak yetiyordu. Üstelik, Can Bulat'tan beter uyuşturucu kullanıyordu. Eroin, kokain, eline ne geçerse. Hayır, onunla aynı yolda yürümüyordu. Onu öptüğünde, ona sarıldığında bile kendini yalnız hissediyordu. Aşkın birlikte olması gerektiğine, uzakta olduğunda bile sevdiğin kişinin sana eşlik etmesi gerektiğine inanıyordu. Livornoğlu ile bu nedenle ilişki kurmuştu. Güzel kıçı yoktu, kara kuruydu, yaşı geçkindi. Saçlarını erkekler gibi kısa kesiyor, ilk bakışta toplama kampından çıkmış izlenimi uyandırıyordu. Ama her konuyu, her sorunu biliyordu. Picasso'nun niye üç burunlu, üç gözlü resimler yaptığını, Marx'ın niçin artı değer kuramını ortaya attığını açıklıyordu. Brahms'ın üçüncü senfonisinin planı çalıyordu çünkü akıllıydı, esrar da çekmiyordu. Saçlarını Mohikanlarınki gibi kesip fosforlu ölü kafalarıyla dolaştığı günlerde bir pizzacıda tanımıştı onu. İlk sözü, "Erkek misiniz, kukla mısınız siz?" olmuştu. Bu soruya bayağı alınmış, yüzü kıpkırmızı kesmişti. Yine de yerinden kalkıp eğilerek yanıt verecek gücü bulmuştu kendinde. Size bir içki ısmarlamak isteyen bir erkek. Buyurun oturun. Oturmuştu ve oturur oturmaz çenesi açılmıştı. 10 dakika içinde adının Barbara olduğunu ama Agneze diye vaftiz edildiğini, askerleri hiç sevmediğini, paraşütçülerden tiksindiğini, Tanrı'ya inanmadığını, kapitalist bir aileden gelse de kapitalizmi yıkmak istediğini anlatmıştı. Ona bir pizza ısmarlamıştı. Pizzadan sonra tatlı, tatlıdan sonra da kahve. Sonra gürültüler saçan motosikletiyle onu evine bırakmış, şiirlerinden dizeler okumuş, o da fena değil demişti. Güçlü ciğerlerini boşalttı büyük bir özlem duyarak. Rimbaud ile Verlaine'in kitaplarını Barbara vermişti ona. Böyle büyük şairlerin varlığından haberi bile yoktu. Başlangıçta geceler boyunca konuşuyorlardı. Yeni şiirlerini gösteriyordu ona. Al oku, bakalım beğenecek misin? Bu da aşk demekti. Şiirlerini okuyup değerlendirecek birine gösterme sabırsızlığıydı. Büyük kitlelerin ilgisini uyandırmasa da sizin değer verdiğiniz, size değer veren kişinin beğeneceği şiirler yazma sevinciydi. Barbara'ya öyle değer vermişti ki Angelo, kızla ilişkisini sürdürmek istiyorsa herkes gibi giyinmesi gerektiğini söylediğinde hemen kakmalı bileziklerini, fosforlu kafalar çizili tişörtü ve üstünde "Sen yaşamı sürersen yaşam da seni sürer" yazılı montu çıkartıp atmıştı. Bir tek "Sevmek için yaşa, yaşamak için sev" yazılı tişörtü atmamıştı. Ne var ki bir gece birlikte yatınca ne Picasso'nun gözleri burunları, ne Marx'ın artı değeri, ne de Brahms'ın üçüncü senfonisi kalmıştı. Artık o da Valdaostalı kız gibi öpülmek, mıncıklanmak istiyordu yalnızca ve olur olmaz nedenlerle hır çıkartıyordu. Söz gelimi bir yandan yarı komünist, yarı anarşist geçiniyor, kürklü parfümlü kadınları özellikle küçümsüyordu, bir yandan da kürk istiyordu. Samur yakalı vizon olsun diyordu. Onun ordudan ayrılarak bir judo ya da karate okulu açmasını istiyordu. Artık şiirleriyle de ilgilenmiyordu. Ne okuyor ne de dinliyordu. Yeter, bıktım. Ne şiirlerinin ne aklının önemi vardı artık. Önemsediği tek şey kamışı, kaslarıydı. Kasları kamışıydı. Buna çok bozuluyordu. Ona da söylemişti kaç kez. Barbara demişti, "Siz feministler kadının cinsel bir nesne olmadığını söylersiniz hep. Haklısınız ama erkek de cinsel nesne değildir. Yalnızca cinsel istek uyandırdığını gördüğünde erkek de üzülür. Bana cinsel nesne gözüyle bakacak olursan yüz yuvarlak kıçı olan, kendisini uyuşturucudan kurtaracak birini bekleyen Valdaostalı kıza dönerim daha iyi." Valdaostalı kıza dönmüştü de. Bir süre uyuşturucudan uzaklaştırmıştı onu ama hiçbir işe yaramamıştı. Onu öper severken hep Picasso'nun burunlarını, gözlerini, Marx'ın artı değer kuramını, Brahms'ın üçüncü senfonisini düşünmüştü. Hangisini sevdiğini bilemez olmuştu. Bir gün kıza "Bak" demişti, "kendimi toparlamak için Beyrut'a gidiyorum." Kızın tek yanıtı yeniden uyuşturucuya başlamak olmuştu. Kokain çekip limana gelmişti onu uğurlamak için. Herkesi arayan, sizi yolcu etmeye gelenlerin gelmeyenlerin listesini tutan, fotoğraf bile çeken karabinierlerin eline düşmüştü. Su püskürten bir fıskiye gibi kokain saçan zavallı kızı gözlerinin önünde tutuklamışlardı. Dördüncü birayla dördüncü konyağı içti. Yanına yaklaşmışlardı ve "Çantanda ne var güzel kız?" Çantası uyuşturucu doluydu ne yazık ki. El koymuşlar, uyuşturucu masasındaki arkadaşlarını çağırmışlar, kelepçe vurmuşlardı kıza. Kalleşler, gestapolar, arkadaş hatırı bile saymıyorsunuz diye bağırmanın bir yararı olmamıştı. Kızı götürmüşlerdi. O da yüreğinde bu yükle, onun yüzünden kızın tutuklanmış olmasının yüküyle yola çıkmıştı. Karabinierilerden tiksinmişti. Babasının yeni uzatmış olduğu avlanma belgesi olayının yanı sıra birçok neden vardı tiksinmesi için. Caka satmalarına, yasaları umursamamalarına bozuluyordu İlkin. Kırmızı ışıkta saatte 200 kilometre hızla geçip bir yaya çarpan bir otomobil görürseniz bilin ki direksiyonda bir karabinieri vardır. Gözün kör mü? Kırmızı ışığı görmedin mi? Televizyon dizilerindeki Los Angeles polisleri gibi mi sandın kendini diyecek olsanız kamu görevlisine sövme tutanağı tutar hemen. Sivil giysili ya da plajda mayolu olduğunda tartışacak olsanız yine aynı şeyi yapar. Sivil giysili ya da mayolu birinin kamu görevlisi olduğu alnında yazılıdır sanki. Sonra arkadaşlıktan da anlamazlar. Sakın bir karabinieri'yi yemeğe çağırmayın. Pizzanızı yer, şarabınızı içer, sonra da elinize kelepçesini takar. Livorno'da bir gece bir karabinieri'yi pizzacıya götürmüştü. Hep yapayalnız dolaştığını görünce hadi gidip bir pizza yiyelim, bir bardak şarap içelim demişti. Herif biri balıklı, biri enginarlı iki pizza indirmişti midesine. Bir bardak yerine de bir şişe şarap içmişti. Bu kadarla kalsa iyi. Hesap geldiğinde yarım ağızla bile yarı yarıya ödeyelim dememek için gözlerini tavana dikmişti. Ertesi günde motosikletini biraz çarpık park ettiği için ceza keserek teşekkür etmişti. Yapılır mıydı bu? İnsanlığa yakışır mıydı? Duygusal sorunlarını çözme biçimleri nedeniyle de tiksiniyordu onlardan. Kolayca aşık oluyorlardı. Ağlarına düşürdükleri kadın ayrılmaya kalkışacak olursa beylik tabancalarını çekiyorlardı. Seni de vururum kendimi de. Sonra son bir kez dolaşalım bahanesiyle otomobille gezmeye gidiyorlar ve olayların 10'da 9'unda ikisinin de ölüsü bulunuyordu. Erkek direksiyona yığılmış, kadın da koltuğa devrilmiş olarak. İnsanlığa yakışır mı bu? En kötüsü üstün karabinieri kaynaması ve durmadan Cupido'nun odaklarına hedef olmalarıydı. Subayları da böyleydi. Rahibelere bile asılıyorlardı. Kimisi baş rahibeye bayılıyordu. Kimisi baş rahibenin yardımcısına, kimisi bir rahibeye, kimisi rahibe adayına. Gerçekten de rahibe François'ın kendisine defter vermesi konusunda bu herifler ne düşünürlerse düşünsünler, bir tek Gino'nun yüreğinde bir değişiklik olmamıştı. Çünkü rahibeler konusunda Gino da babası gibi düşünüyordu. Boş inançları olan babası şöyle derdi. Bir rahibe üzüntü, iki rahibe sıkıntı, üç rahibe felaket getirir. Yolda karşına rahibe çıkacak olursa hemen tahtaya vur. Rezil dünya, konyağı da birayı da bitirmiş ama kafayı bulmamıştı. Garson, dört bira daha. Dört mü? Dört. Dört de konyak. İkinci raundun kutularını, bardaklarını sıralayıp yine bilimsel bir biçimde içmeye koyuldu. Evet, rahibe François arkadaşıydı. Angelo bir yana bırakılırsa en iyi arkadaşıydı. Bilirsiniz, bir kadınla bir erkek arasında arkadaşlık kurulması çok zordur. Çünkü erkeğin kamışı vardır, kadının yoktur. Unutsanız da, unutmaya çalışsanız da bunu bir bakış, bir dokunuş hemen aklınıza getirir sizin kamışlı, onun kamışsız olduğunu. Ama rahibe François ile böyle olmamıştı. O salakların sandıkları gibi çirkin olduğu için değil. Çirkin değildi. Çok güzel kara gözleri, çok güzel fil dişi beyazı elleri, insanı büyüleyen kadife gibi bir sesi vardı. Sonuçta Barbara'dan çok daha iyiydi. Rahibe giysisi yerine bir kadın giysisi içinde karşılaşmış olsaydı onunla üstünde dururdu. Üstelik Barbara'nın yanından bile geçmemiş bir akla sahipti. Güzel olmak, güzel görünüşlü olmak mı demekti? Güzellik kimi kez akıl, incelik, saygınlık demekti. Evet, belki de rahibe François ile erkeğin kamışlı, kadının kamışsız olduğunu unutabilecekti. Çünkü ona Livorno yerine Beyrut'ta rastlamıştı. Artık kamış filan iplediği yoktu, aşk da umurunda değildi. Kamışa bağlı aşk, ikiz ruhun yatakta arındığı aşk umurunda değildi. İkiz ruhun yatakta olmadığını onu gördüğü gün anlamıştı. Hava yağmurluydu. Bir denetim noktasında duraklamış, kafasında filizlenen dizeleri kağıda geçiriyordu. Yazarken sırtından bir çift gözün bakmakta olduğunu sezmiş, dönünce yağmur altında sessizce yol vermesini bekleyen rahibe François'ı görmüştü. "Bağışlayın, şiir yazıyordum." diye kikeleyince rahibe çok düzgün bir İtalyanca ile karşılık vermemişti. "Özür dilemenize gerek yok. Şiir Tanrı'nın aksırığıdır. Hemen yakalayıp da kağıda iğnelemezseniz havada yok olup gider. Sonra şiiri yazdığı kağıt parçasına bakmış ve ''Size bir defter gerek'' demişti. Akşam yemekhanede bir defter vermişti. Daha önce hiç kimse şiirin Tanrı'nın aksırığı olduğunu söylememişti. Hiç kimse havada yok olmasın diye aksırığı iğnelemesi için bir defter vermişti. Rahibe Fransuaz'ın ikiz ruhu olduğunu anlamak için başka kanıt gerekir miydi artık? Hayır, hiç de çekingen, utangaç değildi. Yaşamı rahibe olmayanlardan çok daha iyi biliyordu. Dün ona, "Biliyor musunuz, iki kişilik mutluluk konusunda bir tek şiir yazamadım daha," demişti. "İki kişilik mutluluk yoktur ki," yanıtını vermişti. "Mutluluk tekildir. Ben mutluluğu yalnızlıkta, duygusal sevgiyi yasaklayan manastır düzeninde buldum." Bunun üzerine o da Tibet'e gitme düşünden söz etmişti. O ne? Tanrı aksırıyordu yine. Cino büyük bir heyecanla birayla Konya'ya itti, şiir yazmaya başladı. İkili mutluluk yoktur. Mutluluk yalnızlıktır. Bilinmeyen, uzak mı uzak bir dünyanın yollarında gezinen bir düştür. Himalaya'nın doruklarının altında, kendi sessizliğinin, çevresindeki sessizliğinin tadını çıkartan yapayalnız bir keşiştir. Üstüne abandığı sopadır, zararsız, öldürmeyen bir sopa. Karıncalara savulun, uzak durun, ezilmeyin diyen ayağındaki çıngıraktır. Mango vermiş sarı ağaçlar, pırıldayan hibiskus çalıları, süsler sessiz yolları. Karnı acıkınca olgun bir mango yer, güzelliğe susayınca açmış bir hibiskus eller, sonra yolunda gider Himalaya'nın doruğundaki manastıra varmak için. Mutluluk Himalaya'nın doruğunda bir manastırdır. Beyaz buzullar, sessiz keşişler, şafakta hep birbirinin aynı sesleri yineleyen borular. Ve o, geride bıraktığı tutkulara, anılara hayıflanmadan mutluluk içinde yüzer ve gülümser. Çünkü erinç içinde olduğunu, sonunda erince kavuştuğunu sezer. Yazdığını okuyup beğendi, yeniden içmeye koyuldu ve sarhoşluk birden bastırarak düşlerini paramparça etti. Tibet'e gidip keşiş olmak düşünün hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini anladı. İstediği yere gidebilme özgürlüğü yoktu. Kafeste bir kuştu. Babasıyla avlanmaya gittikleri gün ölen çoban aldatanlar, ispinozlar, baştan karalar, ağaç kakanlar, ardışlar gibi tuzağa düşecek bir kuştu. Üstelik barıştan sanki tiksinen bir kente bulunuyordu. Er geç tuzağına düşecekti bu kentin. Nasıl bir tuzak olacağını bilemiyordu. Bildiği tuzağa düşeceğiydi. Himalaya'nın doruğundaki manastıra gidemeyecek, elinde sopası, ayağında çıngırağıyla ıssız yollarda yürümeyecek, mangolarla hibiskuslarda doyumsuzluğunu gideremeyecek, boru seslerini işitemeyecekti. Bir kalemle bir kağıdın hafifletip incelttiği kocaman ellerine baktı. Burnuna Burç El Baraçni sokaklarının insanın midesini bulandıran kızartma et kokusu geldi. Ne olduğunu bilemediği bir tehlikenin etkisiyle sakallı yüzü buruştu. Bir çırpıda son birayla son konyağı devirip öfkeyle kantinden çıktı. Altın elli Armando'nun su borusunu onarmaya çalıştığı düzlükten geçerken alet kutusunu devirdi, kutunun uğru kutsal resmi çiğnedi. "Doğru yürüsene ayı," diye tepki gösterdi altın elli Armando. "Ayı babandır, canım nasıl isterse öyle yürürüm. Sen kendi işine bak," diye yanıt verdi. Sonra gürültülü bir biçimde geğirdi ve "eşi ol eşek," diye söylene söylene çadırına döndü. 17. ayrımın sonu, sayfa 210.